Ayrım 48, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 505. Yaşadıklarımız hepimizi birer katile çevirdi. İyi geceler Ester, 15. gün, gece. Epeyce geç de olsa yine bu masanın başına oturdum. Ama yazmaya başlamadan önce Fuad'ın armağan ettiği plağı gramofona koydum. Floria Tosca kederli şarkısını söylerken ben de yazmaya koyuldum. Bu iyi bir durum mudur bilmiyorum ama evet Esler'ciğim hala hayattayım. Bütün tehlikelerden kurtuldum, bütün badireleri atlattım. Mucize kabilinden de olsa hala yaşıyorum. Halbuki bu sabah Mehmet Esad'ın otomobiline binerken yeniden otele dönebileceğimden hiç emin değildim. Dün gece seninle vedalaşıp kalemimi bıraktıktan sonra tekrar tekrar düşünmüştüm. Mehmet Esad'la ilk buluşmamızdan Fuad'ın beni kaçırışına kadar olan birbirinden enteresan olaylar zincirini tek tek gözden geçirmiştim. Bütün rastlantılar, bütün konuşmalar, bütün teferruat, zihnimde beliren bütün ihtimaller ne yazık ki aynı neticeye çıkıyordu. Yarın bu muamma tümüyle çözülecekti ama çözülecek muamma bize neler getirecekti? İşte orası meçhuldü. O kadar ki bir an Beşiktaş'taki evime gitmeyi hala kutsal bir emanet gibi sakladığım babamın revolverini yanıma almayı bile düşündüm. Kendimi savunmak için değil ama bana bu tuzağı kuranları da yanımda götürmek için. Sonra vazgeçtim. Birkaç kişinin daha ölmesinin kime ne yararı olacaktı ki? Netice ortadaydı. Tarih hükmünü çoktan vermiş, cemiyetimiz büyük bir bozguna uğramış, darmadağın olmuştuk. Gayet tabii bunun şahsi bir bedeli de olacaktı. Aslına bakarsan Ferah Tiyatrosu'nda başıma gelebilecek musibetleri çok daha önceden hak etmiştim. 1906'da başlayıp bugüne kadar geçen o fırtınalı dönem içinde hayatını kaybeden milyonlarca insandan ne ayrıcalığım vardı ki benim? Kaldı ki onların çoğu masumdu. Bu insanlık trajedisinde, bu vahşette hiçbir sorumlulukları yoktu. Oysa ben daha ilk senelerden itibaren kanlı olayların en ön saflarında bulmuştum kendimi. O kan denizi kâfi değilmiş gibi insanların canlarını almak için gönüllü olmuştum. Dünyada ilahi adalet diye bir şey varsa o kadar masum ölürken benim yaşamam zaten kabul edilemezdi. Evet işte böyle hazırlamıştım kendimi. Bu sabah karşılaşabileceğim akıbetlerin en kötüsüne ama olmadı. Sağ salim çıktım Ferah Tiyatrosu'ndaki o meşhum buluşmadan. Evet bu sabah tam 9.30'da geldi otomobil kapının önüne. Arabada bir şoför vardı. Yanındaki koltukta o sfenk suratıyla Ruşeym oturuyordu. Arkaya ise eski ittihatçı yeni istihbaratçı Mehmet Esat yerleşmişti. Her zamanki gibi oldukça şık giyinmişti. Tıraştan sonra sürdüğü esansın kokusu olduğu gibi arabanın içine doldurmuştu. Neşeli görünmeye çalışıyordu ama değildi. Büyük bir voli vurmaya hazırlanan bir düzenbazın hırsı içindeydi. Fakat muvaffak olamama ihtimali bu hevesini gölgeliyordu. Yol boyunca yaptığımız sohbet derinleştikçe tedirginliği iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Mesela durduk yere lafı Cezmi'nin ölümüne getirdi. Kimseden bir malumat almış mıydım? Yeni bir havadis var mıydı? Senin daha iyi bilmen icap etmez mi Mehmet diye adeta tersedim. Takibatı sizinkiler yürütüyor. Onlara sorsan daha fazla malumat alırdın. Eliyle dizime vurdu usulca. Dur sinirlenme yahu, onlara da sordum. Pek bir netice elde edememişler. Şu hırsızlık meselesi üzerinde duruyorlar. Yoksa Fuat'tan mı şüpheleniyorsun diye kurcaladım. Fuat mı? Hayır, aklındaki bu değildi. Tabii o da olabilir. Hatta belki sonunda itiraf da eder. Neyse canım, ama belki de eve giren hırsızlar öldürmüştür Cezmi'yi. O anda anladım kaygısının sebebini. Mesele Fuat değil, bendim. Cezmi benimle görüştükten sonra öldürülmüştü. Ya kendisinin de akıbeti aynı olursa diye endişeleniyordu. Sahiden de berbat bir istihbaratçı olurdu bu Mehmet'ten. Çünkü bu türden tedirginliklere kapılmak için artık çok geçti. Bakışlarım ön koltukta hiç kıpırdamadan oturan Ruşeym'e kaydı. Elbette bu esrarlı adamını da aynı endişeyle almıştı yanına. Siyahi adamın üzerindeki uzun redigotu o anda fark ettim. Daha önce karşılaştığımızda bu giysi yoktu üzerinde. Taşıdığı silahı saklamak için sırtına geçirmiş olmalıydı. Ne diyebilirdim ki? Son derece mantıklıydı. Mehmet'in üzerindeki siyah ceketin sol tarafındaki kabarıklık da gözümden kaçmamıştı. Elbette o da silahıyla gelmişti buluşmaya. Ferah tiyatrosunun önünde indik otomobilden ama içeri nasıl gireceğimiz tam bir muammaydı. Kapının önünde sıra sıra kalaslar, metal levhalar, balya balya halılar, takım taklavat, inşaat malzemeleri. Çaresizce etrafa bakınırken ''Merhaba Şehsuvar Bey'' diyen bir sesle irkildim. Başımı çevirince Çolak Cafer'in tuhaf bir parıltıyla bakan çakır gözleriyle karşılaştım. ''Buyurun.'' Başıyla yandaki dar sokağa gösterdi. ''Buyurun, kulis kapısından girelim.'' Mehmet Esad'ı sadece başıyla selamlamakla yetinmişti. Sokağa girerken benimle konuşmayı sürdürdü. Tadilata bir hafta ara verildi. Paris'ten gelecek perdeler bekleniyormuş. Bakışları bir an Mehmet'e kaydı. Yani kimse sizi rahatsız etmeyecek. ''İyi.'' diye mırıldandım. O patırtı gürültünün arasında sohbet etmek hiç hoş olmazdı. ''Fuat Bey geldi mi?'' Mehmet Esatlı soran sesi buyurgan, adeta kabaydı. Kendisini pek iplemeyen Cafer'e asıl misafirin kendisi olduğu mesajını veriyordu. Hiç alınmadı Cafer, sigaradan sararmış dişlerini göstererek gülümsedi. ''Evet efendim, içeride sizi bekliyor.'' Kulis her cümerç içindeydi. Her yana saçılmış koltuk parçaları, eski kumaşlar, rengarenk halatlar, envai çeşit giysiler, kılıçlar, kalkanlar, tahtadan yapılmış bir at bile vardı. Neyse ki bütün o dağınıklığın içinden düşmeden, bir yerlere çarpmadan çıkmayı başardık. Evet, tıpkı geçen gelişimde olduğu gibi yine sahnedeydi Fuat. Vaziyet ciddi olmasa kahkahalarla gülebilirdim. Cemiyeti yeniden teşkilatlandırmak isteyen, suikastlar düzenlemekle uğraşan, eski bir komitacı tiyatro aşkına karşı koyamıyor, en mühim buluşmaları bile sahnede ayarlıyordu. Ama bu kez ne başında siyah kukuletası vardı ne de yanında iki arkadaşı. Etrafı dört iskemleyle çevrili, tahta bir masanın başında oturmuş, önündeki kağıt tomarına bakıyordu. Ahşap zemindeki ayak seslerimizi duymuş olacak ki başını kaldırdı. Bizi görünce gülümseyerek doğruldu. ''Oo, merhaba, merhaba arkadaşlar.'' Önce Mehmet Esad'a yöneldi, elini sıktı. ''Hoş geldin, nasılsın bakalım görüşmeyeli?'' Mehmet'in gergin yüzü aydınlık bir gülümsemeyle gevşedi. ''Demek hatırladın beni.''
''Niye hatırlamayayım? Kaç defa karşılaştık cemiyetin merkezi umumisinde. Hatta birkaç kez sohbet etmişliğimiz bile vardır.''
Tepeden tırnağa şöyle bir süzdü karşısındaki adamı.
''Fakat değişmişsin. Hepimiz gibi sen de bir parça yaşlanmışsın.''
Tedirginliğinden kurtulan Mehmet'in dili de anında çözülüvermişti.
''Ama sen hiç değişmemişsin. Seneler evvel gördüğüm o genç mülazımla aynısın.'' ''Sahi mi?'' Kendine şöyle bir baktı. ''Nasıl mümkün olabilir ki bu? Seneler dokunmadan mı geçti bize? Hiç örselemeden, hiç yaralamadan, hiç incitmeden.''
Sesindeki serzeniş hissedilmeyecek gibi değildi ama arsızlığa vurdu Mehmet.
''Biz eski tüfeğiz Fuat kardeş. Kolay kolay yıkılmayız. Mayamız da naturamız da sağlamdır. Hayat öyle kolay kolay teslim alamaz bizi.''
Bitkin bir tavırla başımı salladım.
''Vallahi kendi adına konuş Mehmet, ben epeyce yorgun hissediyorum kendimi, hem bedenen hem zihnen.''
Mehmet'in suratı asılacak gibi olunca derhal çark edip nabza göre şerbet vermeyi seçtim.
''Ama sizin gibi dinç kalmış arkadaşları görmek moral veriyor bana.''
Kocaman bir kahkaha patlattı Fuat.
''Talat Paşa'nın yanında yetiştiğin nasıl da belli. Hem Mehmet'i hem beni kırmadın, hem de kendi vaziyetini gayet güzel izah ettin.''
Ne demek istemişti şimdi bu? Alınganlık gösterecek halim yoktu ama artık hiçbir lafın altında da kalmak istemiyordum. ''Rahmetli sadece benim liderim değildi Fuat. İkinizin de çok iyi hatırlayacağı gibi hepimizin büyük efendisiydi.'' Eski arkadaşımın öncekinden daha abartılı bir kahkahasıyla çınladı boş tiyatronun içi.
''Elbette hepimizin büyük efendisiydi. Bundan gocunan yok ki.''
Soran bakışları Mehmet'in yüzünde durmuştu. ''Ha,
var mı?''
Omuz silkti öteki.
''Yok canım, niye gocunalım? Hepimizin ortak tarihi, ortak mazisi. Talat Paşa da hepimizin reisiydi. Tabii Enver Paşa'yı saymazsak.''
''Cemal'i de unutma.'' diye hatırlattı Fuat. ''Gerçi üçü de rahmetli oldu ya.''
Masadaki boş iki iskemliği gösterdi.
Haydi ayakta dikilmeyin, geçin şöyle.''
Ben eski arkadaşımın karşısına oturdum. Mehmet ise yanımdaki iskemleye yerleşti. Bakışlarım öteki iskemleye takılmıştı. Fuat'ın keskin gözlerinden kaçmadı.
''Onun sahibi Cafer ama daha sahneye çıkmasına çok var.''
''Sahi, nereye gitmişti o? Etrafa bakındım ama sırra kadem basmıştı bizim çolak.
Öyle değil mi diye izahatını sürdürdü Fuat. Burası bir tiyatro sahnesi olduğuna göre her dekorun bir anlamı olmalı. Eğer masada dördüncü bir iskemle varsa mutlaka birinin oturması içindir.
Benim gibi Mehmet de ne demek istediğini anlamamıştı. Sanki karşımızdaki boş koltukların arasından biri çıkıp gelecekmiş gibi salona baktı.
Henüz değil diyerek alnını kırıştırdı Fuat. Henüz değil. Hayatta olduğu gibi tiyatroda da herkesin sahneye çıkacağı zaman bellidir.
Sesine tuhaf bir tını yerleştirmişti. Tıpkı bir aktör gibi rol kesmeye başlamıştı ki fena da oynamıyordu.
Piyasa icabı diyorum. Ne o, şaşırdınız mı? Evet, burada bir oyun oynanıyor. Adı da, güya unutmuş gibi önündeki kağıda bir göz attı. Evet, adı da Hain Kim.
İkimizin de irkildiğini fark edince neşeyle fısıldadı.
Ama merak etmeyin, sadece bir tiyatro gösterisi bu. Aramızda bir hain olması mümkün mü?
Hayır.
Sadece heyecanlı bir piyes bu.
Oturduğum iskemlede huzursuzca kıpırdandım. İşin tadı kaçmaya başlamıştı. Göz ucuyla Mehmet'e baktım ama oldukça sakin görünüyordu.
Bayılırım piyeslere diye mırıldandı hatta. Abdülhak Hamit Üstad'ın Finten piyesini izleme fırsatını bulmuştum Tepebaşı Tiyatrosu'nda. Büyük mutluluktu benim için.
Ben de kendimi sanatsever zannederdim. Meğer ne cevherler varmış içimizde.
Fuat'ın tiyatro tutkusunu biliyordum da Nobra'nın teki zannettiğim Mehmet Esad'ın sanata duyduğu bu alaka hayret vericiydi.
Şimdi biraz sohbet etmemiz gerekiyor.
Çok eğleniyor olmalıydı Fuat. Işıl ışıl yanan mavi gözlerini bana çevirmişti.
Önce senden başlayalım azizim. Evet, şöyle sormam lüzum ediyor. Bugüne kadar nerelerdeydin Şehzuvar? Ne yaptın, kimlere hizmet ettin? Haydi anlat bize.
İstediği role bürünebilirdi ama kedinin fareyle oynadığı gibi benimle dalga geçmesine müsaade edemezdim.
Ne yapıyorsun Fuat? Maksadın ne? Açıkça söylesene.
İşaret parmağını usulca dudaklarına götürdü.
Yapma Şehzuvar, sanatı ikimizden de daha iyi bilirsin. Sanat doğrudan ifade etmez, ima yoluyla anlatır.
Hayır, asla geri adım atmayacaktım. Biz buraya piyes sahnelemeye gelmedik. Lütfen asıl mevzuya girelim artık.
Gözlerini kısarak yapmacık bir şüpheyle süzdü beni.
Böyle yaparsan izleyiciler içimizdeki hainin sen olduğunu düşünecek.
Masanın üzerinden bana doğru eğildi.
Öyle misin yoksa?
Yeter ama, böyle devam edersen kalkar giderim.
Mehmet sakin bir hareketle koluma dokundu.
Hiçbir yere gitmiyorsun. Ardından gülümseyerek Fuat'a baktı.
Şehzuvar'ı hoş gör. Rolüne henüz ısınamadı. İlk benden başlasan.
Alıngan bir ifadeyle bir süre beni süzen Fuat,
tamam diyerek gönüllü arkadaşımıza döndü. Tamam, senle başlayalım. Söyle bakalım kuzum, harpte ne yaptın? Kimin komutasındaydın?
Adeta göğsünü gererek cevapladı Mehmet.
Süveyş'teydim, harpte Cemal Paşa'nın komutasında. Kanal harekatına katıldım, hem ilkine hem ikincisine. Ne yazık ki ikisi de hezimetle sonuçlandı.
Önündeki kağıda baktı Fuat.
Sonra İstanbul'a dönmüşsün diye dalgın mırıldandı. 1916 senesinin Eylül ayında.
Şaşırmıştı Mehmet ama oyunu sürdürdü.
Evet dedi, küçük bir öksürükle boğazını temizleyerek. İkinci harekatta yaralanmıştım.
Lakin iyileştikten sonra da cepheye geri dönmemişsin. Payitahtta kalmışsın.
Fuat'ın kendisi hakkında bu kadar malumat sahibi olması canını sıkmıştı.
Çünkü artık harp edecek halde değildim. Sesi daha sert çıkıyordu. Cephe gerisinde vazife aldım. Teşkilatı mahsusa da.
Abartılı bir tepkiyle söylendi Fuat.
Öyle mi? O zaman Şehzuvar'la da karşılaşmışsınızdır sık sık. Yoksa birlikte mi çalıştınız o zaman?
Kati bir tavırla başımı salladım.
Hayır, Mehmet'i en son 1914'te görmüştüm.
Sıkılmış gibi oflayarak savunmaya geçti Mehmet.
Teşkilatı mahsusa da herkes bilmezdi. Bizimki daha mahrem bir gruptu.
Anlaşılan artık o da bıkmaya başlamıştı bu tuhaf muhabbetten. Ama bizim sıkıntılı halimiz umurunda değildi Fuat'ın.
Mahrem grup diye tekrarladı sesine esrarengiz bir hava vererek. İngilizce biliyor musun Mehmet?
Hiç tereddüt etmedi öteki.
Hayır, bir parça Fransızca biliyorum. Ama o kadar kötü konuşuyorum ki ecnebi kadınları ayartmaya bile kafi gelmiyor.
Mavi gözler tekrar bana kilitlendi.
Ya sen aziz kardeşim, sen İngilizce konuşabiliyor musun?
Onu cevaplamak yerine niye soruyorsun bunları dedim anlamaya çalışan bir tavırla.
Nereye varmak istiyorsun, açıkça sor söyleyeyim. Ciddileşti, artık oyuna bir son verecek diye düşünmeye başlamıştım ki şeytani bir gülümsemeyle ''Sessiz John'' diye fısıldadı. Suratına korkuyormuş gibi bir ifade yerleştirmişti. ''Sessiz John'u duydun mu? Kendileri meşhur bir casustu. Daha doğrusu bir efsane. İşgal yıllarında diyorum. Elbette siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü neredeyse bütün tutuklamalarda onun adı geçiyordu. Bütün baskınlarda onun gölgesi vardı ve hiçbir zaman yakalanamadı. Hakiki kimliği anlaşılamadı.'' Sağ eliyle usulca masanın üzerine vurdu. ''Bu kadar malumat kâfi, şimdi sorumuza dönelim. Evet Şehsuvar, söyle bakalım, İngilizce konuşabiliyor musun?'' ''Evet, konuşabiliyorum. Mükemmel olmasa da derdimi anlatabilirim. Malta'da geçirdiğim sürgün senelerinde öğrenmiştim. Ne var bunda?'' Ellerini havaya kaldırdı. ''Sakın yanlış anlama, seni suçlamıyorum ama İngilizler adına casusluk yapan birinin onların dilini konuşmasına büyük fayda var değil mi?'' Benim yerime Mehmet onayladı. ''Elbette, başka türlü nasıl anlaşacaklar? Şifreli yazışmalar, raporlar, hatta buluşmalarda nasıl konuşacaklar?'' Buraya gelirken ikisinden de fena halde şüphelendiğim eski dava arkadaşlarım birlik olmuş beni itham ediyorlardı. İtham etmek ne kelime? Birazdan Sessiz John adındaki İngilizler adına çalışan melun ajanın ben olduğumu ilan ederlerse şaşmamak lazımdı. Başıma bir bela geleceğinden emindim ama bu kadar alçakçasını beklemiyordum doğrusu. ''Yeter artık,'' diye ayağa kalktım. ''Daha fazla kaldıramayacağım bu saçma sapan oyunu.'' Anında çekti silahını Fuat, namluyu yüzüme doğrulttu. ''Otur lütfen Şehsuvar, piyesin akışını bozuyorsun.'' Şaka mı yapıyordu yoksa ciddi miydi belli olmuyordu. Nitekim silahının namlusunu indirdi. Yalvarırcasına mırıldanmaya başladı. ''Hadi ama Şehsuvar, birazcık eğleniyoruz şurada.'' La havle diye homurdanarak çöktü iskemleye, silahını önüne bırakmıştı. ''Niye panikledin anlamıyorum,'' diye sitem etti. ''Sana casus diyen mi oldu? Sadece bir soru sorduk.'' ''Öyle değil mi Mehmet? Kimseyi suçladık mı şu masada?'' Pişkin pişkin sırıttı öteki. ''Hayır canım, ne suçlaması? Altı üstü bir piyes.'' ''Aynen öyle,'' dedi nükteden bir tavırla Fuat. ''Evet, şimdi şu boş koltuğun sahibini çağıracağız.'' ''Evet, dördüncü oyuncunun sahneye çıkma vakti.'' Başını çevirerek kulise doğru bağırdı. ''Cafer, kuzum Cafer, haydi seyirciler seni bekliyor.'' Sağ kolundaki boşluğun verdiği hazin görüntüyle Çolak Cafer göründü sahnede. Cizmi meselesini mi konuşacağız diye geçirdim içimden. Yoksa o cinayeti de bana mı yıkacaklardı? Cafer biraz tedirgin görünüyordu. Lüzumundan daha hızlı yaklaştı yanımıza. ''Sakin ol,'' diye yatıştırdı Fuat. ''Çok heyecanlısın biliyorum ama kendini tutmayı öğren. Ve sakın rolünün dışına çıkma, yoksa piyes berbat olur.'' Eliyle boş iskemliği gösterdi. ''Evet, yerine oturabilirsin.'' Zavallı adam sessizce söyleneni yaptı. Mehmet Esad'ın tam karşısındaki iskemliğe çöktü. ''Bennett'i hatırlar mısınız?'' kupkuru bir sesle sormuştu Fuat. ''Yüzbaşı Godolphin Bennett. İşgal yıllarının İngiliz istihbarat yüzbaşısı.'' O rahatsız edici gülümseme belirdi yine yüzünde. ''Captain mıydı? Yüzbaşının İngilizcesi Şehsuvar.'' Bıkkın bir sesle onayladım. ''Evet, evet, Captain.'' ''Tamam kızma canım, altı üstü bir kelime sorduk.'' ''Evet, Captain Bennett başarılı bir zabitti. Ama İngilizlerin hep yaptığı gibi aslında bir doğulunun hakkını yiyordu. Çünkü bu casusluk faaliyetindeki hakiki muvaffakiyet bizden birine aitti. Evet, Sessiz John'dan bahsediyorum. O efsanevi adamın Captain Bennett'a yazdığı raporlar olmasa İngiliz zabit hayatta bu işleri başaramazdı.'' ''Böyle bir adamın varlığına inanıyor musun gerçekten?'' diye araya girdim. ''Ne gören var ne bilen. Karakol teşkilatı bunun İngilizlerin bir uydurması olduğunu düşünüyordu.'' ''Muhteşem!'' eliyle beni göstererek adeta haykırdı. ''İşte doğaçlama diye buna denir. Öyle değil mi Mehmet? Bak iyi ki gitmesine müsaade etmemişiz Şehsuvar'ın.'' Cafer'e bakarak başını salladı. ''Evet, burada sen giriyorsun devreye. Artık söyleyebilirsin repliğini.'' Cafer sahneye ilk kez çıkan acemi bir aktör gibi ne yapacağını bilemedi. Fuat cesaretlendirmek istedi. Hadi hiç zor değil. Bana anlattıklarını onlara da söyle. 1919'un Kasım ayında Crocker Otel'in bodrumunda yaşadıklarını. Haydi çekinme anlat, çok sevecekler. Evet dedi Cafer yutkunarak, ardından gözlerini bana dikti. Evet anlatayım. Beni yakalamışlardı. Poyrazköy yakınlarındaki bir kayıkhanede.
Hiç beklemediğimiz bir anda, gecenin bir vakti İngilizlerle birlikte Osmanlı polisi sarmıştı etrafımızı. Silah sevk ediyorduk İnebolu'ya. Daha önceki 3 sevkiyat başarılı olmuştu. Ama sonuncusunda... Dayanamayıp yine sözü aldı Fuat. Sonuncusunda baskın yediler. Çatışmada 6 arkadaşı öldürülmüş. Cafer'i de sorgulamak için Kroker Otel'e götürmüşler, öyle mi? Çakır gözleri öfkeyle parıldadı. Öyle Fuat Bey. O işkence merkezine götürdüler. Sesi artık daha cesur çıkıyordu. İsim istiyorlardı, adres istiyorlardı. Karakol teşkilatını kim idare ediyor, nereden idare ediyor, hepsini öğrenmek istiyorlardı. Söylemeyince dövdüler, bayılana kadar dövdüler. Bayılınca su döküp ayılttılar, yine dövdüler. Yüzüm gözüm kan içinde kalmıştı. Değil arkadaşlarım, annem mezarından çıkıp gelse tanıyamazdı beni. Kaba dayaktan netice alamayacaklarını anlayınca sağ elimden tavana astılar. Evet, tek elimden. Saatlerce öyle asılı kaldım, beni orada unutmuşlardı. Askıdan indirdiklerinde kolum tutmuyordu. Tekrar sorguladılar, yine konuşmadım. Bir daha askıya astılar aynı kolumdan. Geceler gündüzlere karışmıştı. Ne kadar saat geçti bilmiyorum. Bir süre sonra kendimi kaybetmiştim. Sonra sesler duydum. Bodrumun soğuk duvarlarında yankılanan sesler. Adamın kolu kötü diyordu biri. Doktora gitmezse kangren olur. Evet, Türkçe konuşuyorlardı. Benim baygın olduğumu zannettiklerinden hiç sakınmıyorlardı. Ama birden sustular. İki kişi girmişti içeriye. Gözümü aralayıp baktım. Biri o İngiliz zabitti, öteki ise bir Türk. Canım çok yanıyordu ama tilki uykusuna devam ettim. Beni şaşırtan İngiliz zabitin de Türkçe konuşuyor olmasıydı. Fakat bundan daha mühimi yanındaki kişiye John diye hitap etmesiydi.
Sessiz John mu diye üstüne bastı Fuat. Duydun mu, sessiz John mu diyordu.
Yok, John. Sadece John. Üçümüz de pür dikkat Cafer'i dinliyorduk.
Peki adamın suratını görebildin mi bari diye üsteledi Fuat. Neye benziyordu?
Cafer bakışlarını Mehmet Esad'a çeviriyordu ki o anda patladı silah. Zavallı adam göğsünü tutarak masanın üzerine yığılıverdi.
At o silahı elinden.
Bakışlarım kendiliğinden Mehmet Esad'a çevrildi. Namlusundan duman tüten tabancasını eski arkadaşıma doğrultmuştu.
Bir aptallık yapma Fuat.
Gafil avlanan eski arkadaşımın mavi gözlerinde derin bir pişmanlık okunuyordu. Ama Luger tabancasını almayı başarmıştı.
At o silahı diyorum sana diye bir kez daha bağırdı Mehmet.
Elinde silahıyla öylece kalan Fuat tereddüt ediyordu. Daha fazla bekleyemezdim. Bütün dikkatini silaha yoğunlaştırmasını fırsat bilip atıldım Mehmet'in üzerine. Ama sinsi adam benden erken davranmış, anında basmıştı tetiğe. Aynı anda iki silah birden patladı ama bir tek ah sesi duyuldu. Hayır, vurulan Mehmet değil, Fuat'tı. Eski arkadaşımın oturduğu iskemleyle birlikte geriye savrulduğunu görünce bütün gücümle ittim Mehmet'i. Böylece biz de düştük yere. Tekrar ateş etmemesi için iki elimle bileğinden yakalamıştım. Düştüğümüz yerde cebelleşmeye başladık. Zannettiğimden çok daha kuvvetliydi hasbım. Ne ben elinden silahı alabiliyordum ne de o beni alt edebiliyordu. Tiyatronun tozlu sahnesinde debelenip duruyorduk. Ta ki enseme sert bir cisim dürtülünceye kadar.
Sevinçle sırıttı Mehmet. Roşeyim, nihayet gelebildin.
Evet, elinde Fuat'ın Luger tabancasıyla hemen arkamızda dikiliyordu siyahi adam. Artık direnmenin manası yoktu. Bıraktım Mehmet'in bileğini. İkimiz de doğrulduk. Anlamak isteyen bir ifade belirdi Mehmet'in toza bulanmış suratında.
Neden? Neden bana saldırdın Şehzuvar?
Sorusuna karşılık vermek yerine sen neden Cafer'i vurdun diye tersledim. Cevap yerde inlemekte olan Fuat'tan geldi.
Anlamadın mı hala?
Sessiz John kendisi olduğu için.
Sağ omzundan vurulmuştu. Muhtemelen ölümcül bir yara değildi ama kötü kanıyordu.
Maalesef doğru dedi Mehmet yumuşak bir sesle. Sessiz John bendim. Evet, yüzbaşı Bennett takmıştı bu lakabı bana. Vaftizci Yahya'dan ilham alarak. Sen bilirsin Şehzuvar, İngilizler vaftizci Yahya'ya vaftizci John diyorlar. Ama yukarıda Allah var, İngilizleri hiçbir zaman sevmedim. Herkes bir tarafı tutuyordu, ben de kendi tarafımı tuttum. Evet, cemiyetten de sizden de çoktan ümidi kesmiştim. Ki yanılmadığım da ortada. Ben de artık kendi çıkarıma çalışmaya karar verdim. Süveyş'te ölebilirdim. Orada vurulan binlerce askerden biri de bendim. Tümüyle şans eseri kurtuldum. Kaldırıldığım hastanede gözlerimi açtığımda işte o zaman kendi kendime bir söz verdim. Artık hiçbir teşkilat, hiçbir ideal için canımı tehlikeye atmayacaktım. Casus olmak için şahsi bir gayretim de olmadı. Captain Bennett'la tesadüfen karşılaştık. İlginç bir adamdı. Doğu kültürüne meraklıydı. Böyle başlayan muhabbetimiz gitgide karlı bir işbirliğine dönüştü. Hiç öyle nefretle bakmayın bana. Siz benden daha iyi değilsiniz. Ne kadar suçlarsanız suçlayın, ne kadar ayıplarsanız ayıplayın. Şu hakikati değiştiremezsiniz. Hepimiz katiliz. Evet, yaşadıklarımız hepimizi birer katile çevirdi.
Küçümseyen bir ifadeyle baktı Fuad'a. Senin gibi akılsızlar da hala cemiyetin artık paramparça olmuş sancağını dik tutmaya çalışıyor.
O iş bitti. Eski ittihatçıların devri bir daha hiç gelmemek üzere kapandı. Şimdi yeni ittihatçıların devri. Evet, Talat, Enver ve Cemal öldü ama fikirleri yeni cumhuriyette sürüyor.
Omuz silkti.
Sürsün, umurumda değil. Ben aldığım paraya bakarım.
Adeta mahcup bir ifade belirmişti yüzünde.
Evet, sana yalan söyledim şeysi var. Bunun için kusura bakma. Ben cumhuriyet için filan çalışmıyorum. Aksine hükümeti sarsacak etkili bir suikast hazırlamanın peşindeyim. Elbette seni öldürmek istemezdim. Çünkü Selanik'te hayatımı kurtarmış olmanı unutmuş değilim. Ama takdir edersin ki bu vaziyette başka çarem yok. Üstelik bunun sorumlusu da ben değilim.
Elindeki silahın namlusunu Fuad'a çevirdi.
Hala o iddiatçı çeteye sadık kalmaya çalışan bu salak. Evet Fuat kardeş, eğer işi berbat etmeseydin hep birlikte Mustafa Kemal'i tarih sahnesinden silebilirdik. O beceriksiz iddiatçıların İzmir'de yapamadığını önümüzdeki sene İstanbul'da yapabilirdik. Bu maksatla buluşmak istiyordum zaten sizinle. Bu maksada hakikat kılmak için topluyordum eski iddiatçı kadroları. Fakat bunu artık sizsiz yapmak mecburiyetindeyim.
Benim iddiatçı olduğumu nereden çıkardın? Sol kolunun üzerinde sürünerek Mehmet'e yaklaşmıştı Fuat. Meydan okurcasına tekrarladı. Kim söyledi sana iddiatçı olduğumu? Kendisini vuran adamı etkilemeyi başarmıştı.
Değil misin? Ne için buluştun o zaman benimle?
Çektiği acıyı aldırmadan soğuk soğuk gülümsedi Fuat.
Önümüzdeki sene reisi cumhurumuza düzenleyeceğin suikasta mani olmak için.
Gözlerini açtı kapadı Mehmet.
Neler saçmalıyorsun Fuat? Senin o dangalakça piyesin sona erdi. Artık benim oyunum başladı.
Dudaklarında alaycı bir ifade belirdi eski arkadaşımın.
Hiç sanmıyorum Mehmet. Hala benim piyesim devam ediyor. Ama bu oyunun baş aktörü ne sensin ne de ben.
Mavi gözlerini bana çevirdi.
Evet o. İkimizin de sevgili arkadaşı Şehsu var. Üstelik senin sahnen burada bitiyor. Matrak olan şu ki senin sahnedeki rolün bitince hayattaki rolün de bitecek.
Başını usulca çevirip elinde hala Luger'i tutan Mısırlı'ya seslendi.
Vur şunu Ruşeym.
Daha biz ne olduğunu anlayamadan ardı ardına üç kez bastı tetiğe Ruşeym. Mehmet kıpırdamaya fırsat bulamadı. Suratında büyük bir hayretle boş bir torba gibi yıkıldı Ruşeym'in önüne. Ağzını açtı, birkaç kelime söyledi ama ne dediğini anlayamadık. Ardından kıpkırmızı kan boşandı tahta zemine. Ben de en az Mehmet kadar şaşkındım. Ne yapacağımı bilemeden öylece dikiliyordum.
Durmayın öyle alıkalık diye bağıran Fuad'ın ikazıyla kendime geldim. Haydi bizi hastaneye yetiştirin.
Öyle de yaptık ama benimle birlikte yaralıları arabaya taşıyan Ruşeym'e hep şüpheyle baktım. Fuad'ın hükümet için çalıştığını anlamıştım. Mehmet'in sessiz can olduğunu elbette bilmiyordum ama bana yalan söylediğinden emindim. Fakat Ruşeym kelimenin tam manasıyla bir sürpriz olmuştu benim için. Cerrahpaşa Hastanesi'nde ameliyathaneden çıkan doktordan yaralıların her ikisinin de yaşayacağı haberini alıncaya kadar da uzak durdum ondan. Müjdeyi alınca Ruşeym geldi yanıma, hararetle sıktı elimi.
Ben o kadar sıcak davranamadım ona. Kimin hesabına çalışırsa çalışsın hainleri sevmezdim.
Ama kendini saklama kabiliyetine hayran kalmadım desem yalan olur. Demek bir heykel kadar sessiz olan bu adam, Cumhuriyet'in istihbarat teşkilatında vazife yapıyormuş. Bu arada istihbarat teşkilatının üyeleri de hastaneye doluşmuşlardı. Hatta daha önce beni takip edenlerden, hani şu kahverengi kasketli, siyah deri ceketli olanı koluma girip, "Sen benim yanımda kal" diye bir tutuklama hamlesinde bile bulunmuştu. Ama kendine gelen Fuad'ın direktifiyle olacak, sonunda gitmeme izin verdiler. Böylece otelime dönebildim. Böylece tekrar sana yazabilme fırsatına kavuştum. Ah Ester'ciğim, elbette sana söylemek istediklerim henüz sona ermedi. Elbette bu son mektubu olmayacak. Ama artık gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Takatim tükeniyor. Yatağa gitmem lazım. Bu gecelik bu kadar.
48. ayrımın sonu. Sayfa 518.